Ayrım 3.
Daracık odada birbirlerini itip kakarak yatakların altını, soba odunlarının yığılı durduğu köşeyi, hastaların torba ve bavullarını karıştırıyorlardı. Ben yüzümü duvara çevirmiş sessiz yatıyordum. Ölünün karısı arkamdan dürterek "Şşt, görmedin mi çaydanlık nereye gitti?" dedi. Hemşire atıldı. "Hastaları rahatsız etmeyin, sonra bulunur." Fakat kadın bunu bekliyormuş gibi bağırmaya başladı. "Ne demekmiş sonra bulunur? Şimdi bulunmazsa gitti gider, dahi gider. Hanım burası neresi? Mapus koğuşu, hırsız yatağı. Adamın gözünden sürmeyi çalarlar. Uğurlu adamın burada işi ne?" Sonra bize dönerek tehdit eder gibi. "Söyleyin bakayım, nerede? Hanginiz neyse çıkarsın," dedi ve gözlerini teker teker hepimizin üzerinde gezdirdi. Hemşire onu kolundan tutarak yavaşça dışarı aldı. Fakat karı bir türlü susmuyor. "Müdüre çıkacağım, başhekime gideceğim," diye koridorları çınlatıyor ve jandarmalarının koluna yapışıp, "Hadi evladım, siz bilirsiniz usulünü. Şunları söyletiverin de nereye koydularsa çıkarsınlar," diyordu. Bu aralık iki hademenin kolunda satılmış içeri girdi. Çektiği azaptan sonra bitkin bir haldeydi. Daha kapıdayken bakkal kendisine sordu. "Ulan satılmış, ihtiyarın çaydanlığını gördün mü?" Köylü hademelerin yardımıyla yatağına yatarken başıyla evet diye işaret etti. Sonra hademelerden birini "Getiriver," dedi. Başını bize çevirdi. "Akşam bey baba ağırlaşıverdi," dedi. "Baktım vakti gelmişe benzer, başında candan adamı yok, ağzına bir yudum su akıtacak oldum. Çaydanlığı hademe İsmail'e verip mutfağa saldım, ılıkça su getirsin," dedim. "Su gelmeden rahmetli can teslim etti. Nasip değilmiş, kısmeti bu kadarmış." Hademe İsmail çaydanlığı getirip kadına verdi. Anaoğul bohçayı yeniden bağladılar. Bu aralık hastanenin idari müdürü oraya geldi ve kadına bir şeyler söyledi. Kadın yüzü tekrar kıpkırmızı olarak, "Ne demekmiş o? Devlet elinde can verdi, ölüsünü de devlet kaldırır. Elimi sürmem, 10 para da vermem. Ahir vaktinde kocamı hapishane köşelerinde öldürdünüz de ölüsünü bana mı kaldırtacaksınız? İstemem, ne yaparsanız yapın." Boşayı oğlunun koluna takarak, "Ne duruyorsun, yürü," dedi. "Az daha dursak bizi soymaya kalkacaklar." Oradaki diğer kadınlara ve çocuklara döndü. "Hadisenize siz de." 10 yaşlarında kadar bir oğlan, "Amcamı biz görmeyecek miyiz?" dedi. "İstemem, göremem. Yüreğim kaldırmaz. Aslan gibi hayalimi kim bilir ne hallere koydular. Amanın çocuklar, yürekler dayanır mı? Yandım." Avaz avaz bağırarak ağlıyordu. Kocasının meziyetlerini, haksız yere damlarda öldüğünü sayıyor, ruhunun bütün dikkatiyle hıçkırıyordu. Bu sefer oğlu onu itmeye başladı. Çoluk çocuk ağlaşarak koridorun öbür ucuna doğru uzaklaştılar. Bu sırada içeri giren hademe İsmail'e köylü satılmış, "Şu torbayı çözüver," dedi. Amerikan bezi torbanın ağzını açtı. İçinden bir çift yün çorapla, bir iki çevre ve bir kat çamaşır, en sonra da küçük bir kese çıkardı. İçini önüne boşalttı. Beyaz yatak örtüsünün üzerine 3 tane 10 kuruşluk yuvarlandı. Satılmış bunlardan ikisini İsmail'e uzatarak, "Al şunu da sevaptır, bir testi alıver. Rahmetliyi mezarda kefensiz yatıracaklar. Hiç olmazsa toprağına 2 testi su döküver," dedi. Torbasını tekrar toplayıp başucuna astı. Halsiz başını yastığa koyarak gözlerini bembeyaz tavana dikti. 1938. Ayran. Köyden istasyona giden yol eriyen karlarla diz boyu çamurdu. 2 mızrak boyu yükselen güneş tarlaları hala örten karların üzerinde pırıltılarla ve göz kamaştırarak yanıyor. Fakat yoldaki pis su birikintilerine vurunca donuk sarı bir renk alıp boğuluyordu. Kocaman ve 6 çivili kunduralarını çıplak ayaklarını geçirmiş olan küçük Hasan sağ koluna aldığı güğümü ara sıra dinlenerek sürüklemeye çalışmaktaydı. Bazen sol elindeki çinko maşrı payı yere bırakarak ağır yükünü vücuduna daha az ağrı verecek bir şekilde kavramak istiyordu. Ağzına kadar ayranla dolu olan güğümün 6 kenarı her adım atışında dizlerine vurmakta ve dirseğine kadar geçirdiği sapı kolundan kurtulup önüne yuvarlanmak ister gibi ileri hamleler yapmaktaydı. Kunduralarının arka tarafı o kadar dışarı doğru eğilmişti ki çocuğun topukları ayakkabının nökçesine değil doğrudan doğruya çamura basıyordu. Yaz kış her gün gitmeye mecbur olduğu bu 2 saatlik yol bu sefer daha uzamış gibiydi. Tam yarı yolda bulunan küçük ve kuru söğüt ağacı henüz ufukta ve sisler içindeydi. Küçük Hasan senelerden beri gördüğü şeylere alakasız gözlerle bakıyordu. kuru gözleri arasında çorak ovayı oyarak geçer ve ta yanına gelmeden farkına varılmayan 4 adım genişliğindeki küçük derenin yan yana uzatılmış 3 kalastan ibaret köprüsü artık çökecek kadar sallanmaya başlamıştı. Biraz daha yukarıda küçük bir sırta dayanarak ovaya bakan değirmenin uğultusu duyulmuyordu. Bu kış günlerinde 3 gün işlerse 5 gün işlemiyor, kapısının önündeki yaprakları dökülmüş, 3 söğütle tamamen terk edilmiş bir viraneyi andırıyordu. Küçük Hasan hiçbir şey düşünmeden ilerliyordu. Ne evde kendisinin dönmesini bekleyen 2 küçük kardeşi, ne de 4 saat uzaktaki nahiye merkezinde hizmetçilik yapan anası bu anda aklında değildi. Ayranını satıp satamayacağını da düşünmüyordu. Kafasında yalnız bir şey vardı. Bu yolu tekrar yürümek, geri dönmek mecburiyeti. Uzun bir ağlamanın sonundaymış gibi içini çekti. Maşrapayı tuttuğu sol elinin çatlaklarla örtülü üst tarafı ile burnunu sildi. Gözlerini ileri çevirince istasyona yaklaştığını gördü. İki tarafı çıplak dağlarla çevrilen bu upuzun ovanın tam orta yerinde yapayalnız duran ve etrafındaki yapraksız akasyalarla daha zavallı görünen bu soğuk bina oraya rastgele atılmış bir taş parçasını andırıyordu. Günde 2 defa geçen posta treni bile ne diye bu manasız yerde duruyorum diye hayret eder gibiydi ve birkaç dakika durduktan sonra kalkarken çaldığı düdükte keyifli bir ıslık edası vardı. Küçük Hasan istasyonun tahta parmaklıklarla ayrılan hududuna gelince biraz dinlendi. Sonra yine tahta parmaklıklı kapıyı aralayarak içeri süzüldü. İstasyon binasıyla raylar arasında kalan 4-5 adım genişliğindeki yerde heybelerinin üstünde oturan 2 köylü ile kaputunun içinde büzülmüş gibi duvara dayanan bir jandarmadan başka kimse yoktu. Burası öyle tren zamanı çeşit çeşit kebapçılar, gazozcular, yemişçilerle dolan büyük istasyonlardan değildi. Ancak yazın civar köylerden kara üzüm, kavun, karpuz getiren 5-10 köylü burasını canlandırırdı. Kışın ise Küçük Hasan'la 3-4 günde bir küçük bir küfe kış armudu getiren topal ve ihtiyar bir köylüden başka kimse ortalıkta görünmezdi. Tren geldikçe rahatsız edilmiş bir suratla ortaya çıkan istasyon memuru, işi biter bitmez derhal odasına çekilir, bütün gününü 10 sinelik akümülatörlü radyosundan bir ses çıkarabilmek için asla yeis getirmeden uğraşmakla geçirirdi. Bugün kış armudunu satan köylü de ortada yoktu. Küçük Hasan güğümü yerin ıslak kumları üzerine bırakarak rayları seyrede aldı. Her gün yüzlerce adamı bilmediği bir yerden alıp bilmediği bir yere götüren bu upuzun ve sonu olmayan demirlerin arasında gelip geçen lokomotiflerin bıraktığı siyah yağ lekeleri görülüyordu. Keskin bir düdük sesiyle irkildi. İstasyona gelen tren kendine haber veriyordu. Lokomotif tam yağ lekelerinin üstüne geldi ve durdu. Küçük Hasan kurulu bir makine gibi güğümü ve maşapayı yakalayarak trenin boyunca koşmaya ve başını pencerelere kaldırarak ''Ayran, ayran, temiz ayran!'' diye bağırmaya başladı. Yazın buz gibi diye bağırdı. Şimdi bu soğuk havada sanki her ayran kelimesinin başında hala o buz gibi sıfatı vardı. Kimse başını çevirip bakmıyordu bile. Trenin hemen hemen bütün camları kapalıydı. Açık olan 1-2 tanesinde de boyalı saçlı, yün bluzlu kadınlar duruyordu. Küçük Hasan'ın gözleri delecekmiş gibi kapalı camlara dikiliyor ve bunların arkasında teneke maşapadan ayran içebilecek insanlar, hali vakti yerinde köylüler, boyun bağsız esnaflar, izinli giden askerler, hasılı susamış kimseler arıyordu. Bir baştan bir başa 3 kere koştu. Güğümün keskin kenarlı dibi ince bacaklarına çarpıp acıtıyor fakat o azıcık yüzünü buruşturarak ''Ayran, temiz ayran!'' demeye devam ediyordu. 4 bardak, hiç olmazsa 4 bardak satabilseydi. Buna mukabil alacağı 10 kuruşla eve 1 kara ekmek götürebilirdi. Onun gelmesini aç bir uyuşukluk içinde 4 gözle bekleyen 2 küçük kardeşinin hayali gözünden şimşek gibi gelip geçiyor ve hep o bağırıyordu. Temiz ayran, temiz! Annesi hizmetçi bulunduğu yerden haftada 1 kere birkaç saat için geliyor, yanında biraz yufka, birkaç soğan, bazen de yarım desti pekmez getiriyordu. Fakat bunlar 3 tane aç mideye 2 gün bile yetmiyordu. Ondan sonra 2 kardeşi beslemek vazifesi Küçük Hasan'a düşüyordu. Biri 2, öteki 5 yaşında olan bu sıska çocukların bütün işleri basık tavanlı bir damdan ibaret olan evde ellerine ne geçerse yemekten ibaret gibiydi. Küçük Hasan her gün yoğurt çalmak için kendisine lazım olan mayayı onların yetişemeyeceği ve bulamayacağı bir yere tavan direklerinin duvarla birleştiği köşeye saklamaya mecbur oluyor ve her gün istasyonda bulunduğu sırada bu 2 aç midenin kendileriyle aynı çatı altında aynı açlığı çeken ihtiyar keçiyi bile yiyeceklerinden korkuyordu. Çok akşamlar koltuğunun altında getirdiği ekmeği ortaya koyarak ayran boşaltmak için bir toprak çanak getirmek üzere ocağın yanındaki köşeye gider. Sofra başına döndüğü zaman o balçık gibi ekmekten ortada bir şey kalmadığını dehşetle görürdü. O zaman kendisi bir çanak ayran içer, açlığa alışmış olan midesinin hafif ezilmelerine kulak asmadan eski bir pösteki üzerinde yatan kardeşlerinin yanına delik deşik ve yağlı bir yorganın altına sokulurdu. Onu asıl dehşete düşüren, kardeşlerinin bu kuyu gibi daima yutan ve hiç doymayan mideleri değildi. Eli boş olarak eve döndüğü zaman bu iki sıska mahlukun kendisine nasıl parlak ve büyümüş gözlerle ve nasıl sonsuz bir kinle baktığını hatırlayınca tüyleri ürperiyordu. Şimdi de bu korkuyla avazı çıktığı kadar bağırdı. Ayran! Ayran! Trenin üçüncü mevki vagonlarından birinin penceresi indirildi. Uzun boyunlu, kasketli, kır bıyıklı bir baş uzanarak "Ver bakalım bir tane!" diye seslendi. Küçük Hasan maşrapayı titreyerek uzattı. Adam mini mini gözlerini maşrapanın içine dikerek sindire sindire içiyor ve sulu ayranı bıyıkların ucundan yakalıksız gömleğini damlatıyordu. Maşrapayı uzatarak "Doldur bir daha!" dedi. Onu da içtikten sonra yeleğini cebinden bir onluk alıp aşağıya uzattı. "Ver 5 kuruş!" Küçük Hasan "Yok ki!" dedi ve etrafına bakındı. Ortalıkta istasyon memurundan başka kimse kalmamıştı. O da hafiften kar çiselemeye başladığı için boynunu içeri çekmiş, trenin kalkmasını bekliyordu. Çocuk güğümünü aldığı yerde bırakarak ona koştu ve parayı uzattı. "Şunu 2 çeyrek yapsana," dedi. Memur cevap vermeden arkasını döndü ve hareket kampanyasını çaldı. Trenin penceresindeki uzun boylu adam eliyle işaret ediyor, "Gelsene ulan," diye bağırıyordu. Küçük Hasan o tarafa koştu. Penceredeki "Ver 10 kuruşu," dedi. Çocuk derhal parayı uzattı. Tren yavaşça harekete geçmişti. Adam parayı yine yeleğinin cebine koyduktan sonra çaresiz bir edayla "Yok çeyreğim, ne yapalım?" dedi. Vagon Küçük Hasan'dan 5-6 adım uzaklaşmıştı. Uzun boyunlu adam pencereden sarkarak "Hey çocuk, hakkını helal et!" diye bağırdı. Küçük Hasan hiçbir şey anlamıyormuş gibi baka kalmıştı. Tren hızlanıp uzaklaşıyordu. Tekerleklerin gürültüsü arasında adamın sesi tekrar duyuldu. "Helal et bakayım, helal et, hadi!" Küçük Hasan bir şeyler mırıldandı. Sonra güğümünü alarak istasyon duvarının kar tutmayan bir kenarına çömeldi. Kar adam akıllı serpiştirmeye başlamıştı. Küçük Hasan eve eli boş dönmektense akşam trenine kadar beklemeye karar verdi. Soğuktan donan ellerini ovuşturuyor ve annesinin keçi kırptıkları makasla kestiği kirtikli saçlarını kaşıyordu. Rüzgardan gözleri yaşarıyor ve mavi gözlerini saran kirpikleri çapaklanıyordu. Akşama kadar bu köşede bekledi. Ara sıra ayağa kalkıp dizlerini oluşturuyor, sonra tekrar çömelerek kafasının içindeki sisli boşluğa gözlerini çeviriyordu. Düşünmesi ve tahayyül etmesi kendisine hoş gelecek hiçbir şey mevcut olmadığı için bu boşluk ona bir dinlenme gibi geliyordu. Birkaç kere anası aklına geldi. Onun ağlamaklı yüzünü görür gibi oldu. 3 küçük çocuğunu toprak bir damda bırakarak başka köylerde ve el yanında birkaç lokma için didilen bu kadına karşı garip bir merhamet duyuyordu. Bunda biraz da kardeşlerine karşı anasıyla aynı vaziyette bulunmasına tesiri vardı. Evdeki 2 aç mahluk haftada bir gelen zavallı kadını da hep o kin dolu bakışlarla karşılarlardı. Kadıncağız getirdiği bulgurdan yağsız bir çorba yaparken kuru kuru ışkırıklarla iktifa eder, evi bir parça düzeltmeye çalışır, akşama kadar kaldıktan sonra bazen bir kelime bile konuşmadan çıkar giderdi. Küçük Hasan onun ağzından babasına veya herhangi bir akrabaya dair bir kelime bile duymamıştı. Zaten kendini bildiğinden beri bir an bile bunları merak etmiş değildi. Hayatı istasyonda ayran satmaktan ve küçük kardeşlerini beslemekten ibaret sanıyordu. Bunun içinde bir tek korkusu vardı. Ya anam yine günün birinde eve gelip birkaç gün yatar, iniltiler içinde ve kendi kendine bir çocuk daha doğurur, 5-10 gün sonra onu da başıma bırakarak giderse, diyordu. Bu yeni misafiri de doyurmak kendisine düşecekti. Köyde de onların evinden nedense uzak kalmayı tercih ediyordu. Kapılarını bir gün bir insanın açtığı görülmemişti. Hayat eskisinden daha feci olarak devam edecek ve Hasan günden güne sütü azalan ihtiyar keçinin yardımıyla bu müthiş mücadeleyi başarmaya çalışacaktı. Gününün boş zamanlarını keçiyi otlatmak, karlı havalarda ise dere boyunda bir karıştan kısa kuru otlar bulup hayvana getirmekle geçirecekti. Yazın işleri o kadar fena değildi. Sabahleyin serinde yola çıkarsa istasyona yorulmadan varıyor, hemen hemen bütün güğümü satıyordu. Cebine doldurduğu ufak paralar kadar belki de daha fazla onu sevindiren bir şey de köye dönerken yükün hafif olacağı düşüncesiydi. Sabah treninde bütün ayranı satamasa bile akşam trenine kalıyor, fakat istasyona ekin getiren köylüler öğleyin ekmek yerken çok kere bütün güğümü haklıyordu. Akşam treni saat 4.30'da geldiği için yazın ortalık kararmadan köye dönebiliyordu. Fakat bugün daha trene yarım saat kala istasyon korkutucu bir alacakaranlığa gömülmüştü. Ayazda ve karanlıkta kalkıp geri döneceğini düşünerek titredi ve hemen gitmek istedi. Fakat bu sırada odasından dışarı çıkan istasyon memuru trenin yakın olduğunu anlattı. Tren istasyonunda durmasıyla kalkması bir oldu. Küçük Hasan kapalı ve puslu pencerelerin arkasında hayal meyal belli olan insan şekillerine bakarak trenin bir başından öbür başına koştu ve "Ayran, temiz ayran!" diye bağırdı. Kocaman kunduraları ıslak kumlarda gıcırtılar yapıyor, karlar bağırmak için açtığı ağzına doluyordu. Vagonların pencerelerinden dökülüp yerdeki su birikintilerine yayılan soluk müstatil ışıklar sıçraya sıçraya uzaklaşırken Küçük Hasan güğümünü kavradı ve tahta parmaklı kapıyı iterek köyün yolunu tuttu. Henüz karanlığa alışmayan gözlerine kar parçaları vuruyordu. Güğümün içindeki ayran her adımda çalkalanıyor ve garip sesler çıkarıyordu. Yavaş yavaş sırtından içeri işleyen rutubet onu titretmeye başlamıştı. Hiçbir şey düşünmeden, hiçbir şey hissetmeden ve bir hayvan gibi yolunu alışkanlıkla bularak yürüyordu. Ovanın içerisine doğru daldıkça papuçlarına ve güğümdeki ayranın sesinde birkaç sesler de karıştı. Uzaklarda bir takım hayvanlar bağırışıyordu. Müthiş bir korku ile zangır zangır titremeye başladı. Adımlarını daha hızlı atmaya çalışıyor fakat ayakları birbirine dolaşıyordu. Soğuktan uyuşan bacaklarında güğümün yer çarptığı yer dakikalarca sızlıyordu. Karanlıktan yüzünü kamçılayan kar ve rüzgardan, dizlerini sıçrayan çamurdan ve duyduğu seslerden korkuyordu. Açlığı, sıska kardeşlerinin korkunç gözlerini, yorgunluğunu unutmuştu. Bir an evvel köye varmak, ocakta küllenen bir odun parçasıyla aydınlanan toprak dama girmek ve bir köşede saklanmak istiyordu. Ne yatmak, ne dinlenmek, sadece bir dört duvar arasında bulunmak. Bu geniş karanlıktan, bu seslerden kaçmak. Ayakkabıları çamurda saplanıp kalmıştı. Yalın ayak koşuyordu. Savrulan güğümden üstüne, başına ve yerlere ayranlar saçılıyordu. Birbirine vuran dişlerin arasında manasız korku sesleri fırlıyordu. Uzaklardaki hayvan sesleri gitgide yaklaşıyor gibiydi. Halbuki yarı yoldaki kuru söğüt ağacına daha yeni geçmişti. Çapaklı gözlerini karanlığı delmek ister gibi açarak ileriye baktı. Hiçbir şeyler göremedi. Havanın güzel olduğu gecelerde bile ışıkları ta kenarına gelmedikçe görünmeyen köy ona varılması imkanı olmayan bir yer gibi geldi. Bir yere sıkıştırıldığını ve kaçacak yer olmadığını anlayan bir hayvan gibi vahşi ve nihayetsiz bir korku duydu. Elinden ayran güğümünü ve maşrapayı fırlatarak koşmaya ve gırtlağından anlaşılmaz sesler fırlatmaya başladı. Bunlar bazen "Ana! Ana!" der gibi oluyor, bazen de "Ah! Ah!" halinde karanlığa yayılıyordu. Hayvan sesleri daha yakınlaşmış, yolun ilerisinde, karların arasında bir takım karaltılar belirip tekrar kaybolmaya başlamıştı. Küçük Hasan dizlerin artık kendisini taşımayacağını hissetti. Korku her tarafını bağlamıştı. Çıplak ayaklarının cıvık çamura her basışında çıkardığı ezik ses, sırtına bir kamçı gibi iniyor ve korkusunu birkaç misli artırıyordu. Boğazına bir şeyler tıkanmıştı. Çatlak elleriyle gözlerini silerek ileri bakmak isterken dizlerinin üstüne yuvarlandı. Kalktı fakat 5-6 adım sonra tekrar düştü. Boğazından fırlayan sesler daha vahşi bir şekil almıştı. "Ana! Ana!" derken sesi gitgide yaklaşan ve kar üzerinde kayıyormuş gibi süratli adımlarla etrafında daireler çizen hayvanların bağırışından farksız oluyordu. Büzülmüş bir halde yolun çamurları üzerine uzanan vücudunu kar örtmeye çalışırken o hala birbirine vuran dişlerin arasında "Ana! Anacığım! Ana!" diye mırıldanmaya çalışıyordu. Bu sırada birkaç yüz metre ötede evlerinin tahta kapısı arkasında rüzgarın sesini dinleyerek Küçük Hasan'ı bekleyen iki kardeş onunkine pek benzeyen bir korku ile titriyorlar ve köyün etrafında dolaşan kurtların sesini duydukça birbirlerine sokularak ağlaşıyorlardı. 1938. Isıtmak için. Konya'da Küllükbaşı dedikleri bir çöplüğün civarında bir Ermeni kadının evinde oturuyordum. Mobilyalı ismi altında kiraya verilen odamda eşya namına bir siyah demir karyola, bir eski ve çekmeceli masa, iki de portatif demir iskemle vardı. Kış adam akıllı başlayınca küçük bir say soba bunlara katıldı. Ev sahibim 55'lik, ufak tefek, daima siyah ve yere kadar uzun bir etek giyen ve siyah yünden örülmüş eski bir askıyı asla omuzlarından eksik etmeyen bir kadındı. Az konuşur, odama ben gittikten sonra yatağı düzeltmek, akşamları da erken gelir ve çalışmak istersem soba yakmak için girerdi. Her gün muntazaman lambamdan gaz ve bodrumdan bana ait olan odunları çalıyordu. Akşamları birer saat bile yakmadığım 5 numara lambanın 2 günde yarım kilo gaz harcadığına beni inandırmaya çalışıyor. Yine akşamları birer kere yanan sobanın 500 kilo odunu 2 ayda bitirip beni kış ortasında 2 misli fiyatla yeniden odun almaya mecbur etmesini gayet tabii buluyordu. Bunlara ses çıkardım yoktu. Sabahları yüzümü yıkamak için odama bıraktığı yarım gaz tenekesi suyun içinde bütün ricalarıma rağmen yine saç parçaları ve saman çöpleri yüzmeye devam ederdi. Buna da katlanıyordum. Nedense hayatta hiçbir şey bana yer değiştirmek kadar güç gelmemiştir. Dolaşmayı çok sevdiğim halde bir evden başka bir eve sırf hoşuma gitmediği için taşınmak beni her zaman ürkütmüştür. Odanın bir köşesine yığdığım kitapları taşımak derdi kadar bunda manasız bir hicabın da tesiri vardı. Madam, senin evinde rahat edemiyorum, üzülüyorum, çıkacağım demeye utanıyordum. Bazen geceleri yatağıma uzanıp sobanın gürültüsünü dinleyerek okumaya dalardım. Vücudumu tatlı bir rehavet sarmaya başladığı sıralarda madam kapıyı vurarak içeri girer, bir elindeki kocaman bir kürek öbür elinin tersiyle daima çapaklı gözlerini silerek "Beyim, müsaaden olursa bir tava ateş alayım" der, benim evet makamında başımı sallamamı bile beklemeden sobayı açarak içinde ne varsa küreğine doldurur ve götürürdü. İnsan ne garip şeydir. Bu anda içimden ona avaz avaz bağırarak beni rahat bırakmasını söylemek, hatta kalkıp sobanın kenarındaki odunlardan birini kafasına indirmek ve her akşam aynı saatte tekrar eden bu sahneye bir son vermek geçerken yüzüm onun "Allah rahatlık versin beyim" sözüne sinirli bir tebessümle mukabele ederdi. Hayatım tasavvur edilemeyecek kadar manasız ve boş geçiyordu. Sabahları erkenden işime gider, öğle ve akşam yemeklerini küçük bir aşçı dükkanında veresiye yer ve akşamları eğer kahvede kağıt oynayanları aptalca seyredalmazsam erkenden eve dönerdim. Ruhum kütletmişti. Gazeteleri merak etmez, konuşmaktan hoşlanmaz. Basık tavanlı bir meyhanede bir arkadaşla birkaç kadeh için gevezelik etmekten zevk almaz olmuştum. Sokakta pek nadir olarak geçen güzelce kadınlara genç gözlerim yapışıp kalmıyor, muhayyelen başka türlü, daha canlı, daha manalı, daha dolu bir hayat bulunduğunu hatırlatıp sinirlerimi kamçılamıyordu. En boşaldığım zamanlarda bile benim için ehemmiyetlerini kaybetmeyen kitaplarıma, sadece alışkanlık yüzünden ve biraz da nefsinden utandığım için el uzatıyordu. Ama artık onlarda da beni heyecanı düşürecek, düşüncelere daldıracak, harekete sürükleyecek ateşin kalmadığını hiç üzüntü duymadan tespit ediyordum. Hayat sanki sadece gözlerimin eriştiği yerlerden, içinde yaşadığım zamandan ibaretti. Sanki dünyada beni işime götüren tozlu veya çamurlu yoldan, kerpiç duvarlardan ve ne söylediklerini yarım saat sonra bile hatırlamaya imkan olmayan birkaç iyi kalpli arkadaştan başka bir şey mevcut değildi. Bu sıralarda bir hadise beni derin uykulara dalan bir adamı korkunç bir feryat nasıl yerinden fırlatırsa manevi miskinliğimden öylece çekip ayırdı. 15-20 günde bir gelip çamaşırlarımı yıkayan yaşlıca bir kadın vardı. Yaşlılık daha ziyade onun görünüşündeydi. Hakikatte çok daha genç, 30-35 olabilirdi. Fakat kavrulup büzülmüş hissini veren mini mini vücudu, örümcek ayakları gibi uzun, ince, sarı elleri, bir ölününki gibi derinlere kaçmış kara gözleriyle ihtiyar, yaşı sayılamayacak kadar ihtiyar bir insan tesiri yapıyordu. Ağzında hiç dişi yoktu, dudakları bir torba ağzı gibi buruşuklar içindeydi. Kahverengi yeldirmesinin altında fırlayan değnek gibi iki bacak, iri ve bağları kopmuş bir çift erkek ayakkabısının içinde kayboluyordu. Onu bana ev sahibi madam buluvermişti. 5-10 parçadan ibaret çamaşırımı 25 kuruşa yıkıyordu.